Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, sözlerimin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemali hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, yapılan küçük bir iyiliğe karşı minnet duygusu taşımamız Allah'ın insanoğlunun yaratılışında içine yerleştirdiği çok özel güzelliklerden biridir. Şahsımıza yapılan en küçük bir iyilikte bile yapılan iyiliğe karşı teşekkür etme yollarını arar, minnet duygularımızı ifade eder, iyiliğini gördüğümüz kimselere hep vefalı davranır, minnet duyarız öyle değil mi? İşte Rabbimizin bir lütfudur bu. Bundan bir adım daha ileri giderek ifade etmek isterim ki inanmış kimselerin en büyük özelliği de sayısız nimet ve lütfu içinde her daim Allah'a hamd etmesi, Allah'a teşekkür etmesi, şükretmesi, musibetlere sabretmesi ve böylece ister nimet görsün, ister bir sıkıntı ile karşılaşsın, her iki durumda da karlı çıkmasıdır. Ayağın taşa takıldığında taşa kahredeceğine, taşa takılan bir ayağım var diye haline şükret sözünde olduğu gibi, en ufak bir musibet ve sıkıntıda nimeti fark etmektir şükür. İşte bu noktadan hareketle bugünkü sohbetimizde Allah'a teşekkürümüz olan hamd ve şükür kavramlarını ele almak istiyoruz. Öncelikle şunu ifade edelim. İnsanoğlunun dünyaya gönderiliş amacı, kendini yokluk aleminden varlık alemine çıkaran, insanı yeryüzünde yaratılmışların en üstünü kılan ve nimetler veren Allah'ı bilmek, tanımak ve ona karşı kulluk görevini yapmaktır. İyiliğe teşekkür etmek bir erdemken, bizi bu dünyaya halife kılan ve meyveler, sebzelerle bizler için yaratılmasına rağmen adını öğrenemeden ömrümüzü bitirdiğimiz bitkiler başta olmak üzere nice nice nimetler bahşeden Allah'a şükretmemek olur mu hiç? Dünya üzerinde yaratılmış olan sayısız varlıklar içerisinde insanın ayrı bir yeri ve değeri var. Çünkü o diğer varlıklardan farklı özellikte ve güzellikte yaratılmış, akıl nuruyla donatılmış, yerde ve gökte ne varsa insanın emrine verilmiştir. İşte insan bütün bunları düşünmeli ve bunları verene karşı elbette hamd etmeli, şükretmelidir. Şükür, nimeti vereni anarak övmektir. Şükür, nimet verene kalbin sevgiyle, organların itaatle dolmasıdır. Şükür, bir nimeti verene teşekkür etmek, memnuniyetini ve minnettarlığını belirtmek, verilen nimetin değerini bilip takdir etmektir. Her türlü nimetin tek ve gerçek sahibinin Allah olduğunun şuuruna varmak ve bunu saygıyla ifade etmektir şükür. Şükür Allah'ın verdiği nimet ile Allah'a isyan etmemektir. Kur'an insana sayısız nimet verildiğini, insanın bunları veren Allah'ı bilip hizmetine sunulan bu nimetlerden dolayı nimet sahibine minnet duyması gerektiğini beyan buyurmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, yaratan ile yaratılanlar arasında hamd ve şükür büyük bir manevi bağdır. İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini, hamdını anlayamazsınız buyurmaktadır. Her şey Allah'ı zikrederken insanın nankör olması, isyan etmesi olacak şey mi? İnsan Allah'ın lütuf ve nimetlerini dile getirir ve onu överse şükretmiş olur. Esas şükür ise verilen nimeti yerli yerinde kullanmaktır. Her kim Allah'ın nimetlerinden bir tanesini asıl gayesinin dışında Allah'ın rızasına uygun olmayan bir şekilde kullanırsa nankörlük etmiş olur. Oysa şükür nimetlerin artmasına, isyan ve nankörlük ise bu nimetlerin yok olmasına sebeptir. Bundan dolayıdır ki nimetlerin artması veya eksilmesi bizlerin tutum ve davranışlarına bağlıdır. Ayet-i kerimede kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse şüphesiz lütuf ve kerem sahibi Allah kimsenin şükrüne muhtaç değildir buyurulmaktadır. Nem suresi 40. ayet-i kerimede. Yani şükür, kişinin küfrünün de şükrünün de karşılığı kendisine döner. Bunun bilinmesi. İşte bu sebeple Allah'a Rabbimiz sana gereği gibi şükretmeyi bizlere nasip eyle. Sana gereği gibi şükretmek için bizlere yardım eyle diye dua edelim. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla bu bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dilerseniz kısa bir ilahi arası verelim. İlahi aramızdan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim.
Kıssadan hisse. Değerli dinleyicilerimiz, programın birinci bölümünde ifade edildiği gibi bugünkü konumuz hamd ve şükür. Bu bölümde sizlere kıssadan hisse kabilinden olmak üzere sahih hadis kaynaklarından Buhari ve Müslim'de geçen bir hadiseyi aktarmak istiyoruz. Geçmiş milletler içerisinde cildi alacalı bir kimse, başında hiç saçı olmayan bir kişiyle gözleri görmeyen bir adam vardı. Allah-u Teala bu üç kişiyi imtihan etmek istedi ve onlara bir melek gönderdi. Melek, derisi alacalı olan adama geldi ve en çok istediği şeyin ne olduğunu sordu. Adam, güzel görünümlü bir cilt istediğini, çünkü insanların hali hazırdaki görüntüsüyle kendisini çirkin bulup ondan iğrendiklerini söyledi. Bunun üzerine melek adamın vücudunu sıvazladı ve şifa bulan adamın deri hastalığı iyi oldu. Allah-u Teala tarafından ona çok güzel bir renk ve hoş bir görünüm verilmişti. Daha sonra melek ona en çok hangi malı sevdiğini sordu. Cildi iyileşen adam, deveyi sevdiğini söyleyince ona 10 aylık gebe bir deve verildi. Melek, devenin onun için hayırlı olmasını temenni ederek adamın yanından ayrıldı ve başında hiç saçı olmayan adamın yanına gitti. Ona da en çok istediği şeyin ne olduğunu sordu. O da kendisinden kelliği giderecek, insanlara daha hoş görünecek güzel bir saç istediğini söyledi. Melek onun başını sıvazlar sıvazlamaz, adamın eski halinden eser kalmadığı gibi çok güzel saçları oluverdi. Sonra melek ona da en çok hangi malı sevdiğini sordu. O ineği sevdiğini söyleyince kendisine gebe bir inek verildi. Melek bu adama da bahşedilen ineğin hayırlı olmasını temenni ederek yanından ayrıldı. Melek son olarak âmâ olan adamın yanına geldi ve dünyada en çok istediği şeyin ne olduğunu ona da sordu. O, görmeyen gözlerinin açılmasını ve böylece insanları ve dünyayı görmek istediğini söyledi. Melek adamın gözlerini sıvazladı ve adam görmeye başladı. Ardından da daha öncekilere sorduğu gibi ona hangi malı çok sevdiğini sordu. Adam koyunları sevdiğini söyleyince kendisine kuzulu bir koyun verildi. Bir müddet sonra eskiden zorlu bir durumda olan bu kişilere bahşedilen hayvanlar yavruladılar ve çoğaldılar. Bu suretle birinin bir vadi dolusu devesi, diğerinin bir vadi dolusu sığırı ve eskiden âmâ olan adamın da bir vadi dolusu koyun oldu. Aradan yıllar geçti. Melek bu üç kişinin karşısına bir kez daha çıktı. Ama bu sefer onların karşısına çıkma sebebi, nimeti veren Allah'a karşı onları şükür imtihanına tabi tutmaktı. Bu amaçla önce cildi alacalı olup da Allah'ın sıhhat ve mal verdiği adamın yanına geldi. Tıpkı onun eski hali gibi hastalıklı ve yoksul bir insan suretine girmişti. Ona dedi ki, ben fakir biriyim, bütün çarelerim tükendi. Yolculuğu tamamlayabilmem önce Allah'ın inayeti, sonra da senin yardımınla mümkündür. Şimdi ben sana güzel bir renk, güzel bir görünüm ve mal veren Allah rızası için senden bir deve istiyorum. Bu sayede yolculuğumu tamamlayayım ve memleketime ulaşayım dedi. İnsan suretindeki meleğin isteklerini dinleyen adam, iyi ama malımda hak sahipleri çoktur diye cevap verince, melek ona sanki seni tanır gibiyim. Sen insanların iğrendiği, cildi alacalı olan kişi değil miydin? Fakir olduğun halde Allah bu malı, mülkü sana vermedi mi diye sordu. Meleğin sorularına karşılık adam, hayır, yemin olsun ki bu mal mülk bana atalarımdan miras kaldı dedi. Melek de ona, eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline döndürsün dedi ve oradan ayrıldı. Sonra eskiden başında hiç saç olmayan adamın yanına kel bir insan suretinde gitti ve aynı şeyleri söyledi. Bu adam da alacalı adamın yaptığı gibi meleğe yardım etmeyi reddetti. Melek de ona, Eğer sen bu sözlerinde yalancıysan Allah seni eski haline döndürsün dedi. Ardından gözleri görmeyen bir insan suretine girerek eskiden ama olan adamın yanına gelen melek ona da ben gariban bir yolcuyum, yolda kaldım. Önce Allah'ın sonra senin yardımınla ancak gideceğim yere ulaşabilirim. Şimdi ben sana görme kabiliyetini bahşeden yüce Allah'ın rızası için senden bir koyun istiyorum dedi. Meleğin bu isteği üzerine ama olup da Allah'ın sıhhat verdiği adam dedi ki, evet ben gerçekten kördüm. Allah bana görme kabiliyetini bahşetti. Fakirdim, beni zenginleştirdi. İşte koyunlarım. Dilediğin kadar al. Allah'a yemin ederim ki bugün Allah rızası için benden alacağın hiçbir şeyde sana sınır koymam dedi. Bunun üzerine melek ona, malın senin olsun. Siz imtihan edildiniz. Neticede Allah senden razı oldu. Diğer iki arkadaşınsa Allah'ın gazabına uğradılar dedi.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, Allah'a hamd ve şükrümüz konusunda hazırladığımız kıssamızda da olduğu gibi her nimet bir imtihan vesilesidir. İmtihan da genellikle bahşedilen nimetin cinsiyle eda edilir. Nimeti vereni hatırlamak ve ona teşekkür etmek hem nimeti artırır hem de bereketlendirir. Nimeti vereni tanımamak, nimeti nasıl sahibini unutmaksa küfranı nimet, yani nimete karşı nankörlüktür. Bahşedilen nimetlere teşekkür etmekle nankörlük etmek arasındaki farkı ve iki tavrın neticesini veciz örnekle arkadaşlarını anlatan Allah Resulü, hiç şüphesiz teşekkür eden bir kul portresini en güzel bir şekilde ortaya koymuştur. Sizlere şükrün ne olduğunu anlatabilmek için işte o örneği vermek istiyorum. Sahabenin ileri gelenlerinden iki kişi Hazreti Ayşe'ye gelerek ona, anneciğim, Peygamberimizde gördüğün hayret verici bir davranışı bize anlatır mısın diye sormalar üzerine Hazreti Ayşe şunları söylemiştir. Resulullah bir gece bana, ey Ayşe izin verirsen kalkıp Rabbime ibadet edeyim dedi. Sonra kalkıp abdest alarak namaza başladı. Namazda o denli ağladı ki gözyaşları göğsünü ve secde ettiği yeri ıslattı. Daha sonra Bilal-i Habeşi sabah ezanını okumaya geldi. Allah Resulü'nün ağladığını görünce, ya Resulallah, yüce Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin ağlıyorsun diye sorduğunda, Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap verdi Peygamber Efendimiz. Peygamberimizi işte mübarek ayakları şişinceye kadar ibadete yönlendiren bilincin adıdır şükür değerli dinleyicilerimiz. Hazreti Bilal'in sorusundan anlaşıldığı gibi uzun gece namazının amacı günahlarını affettirmeye çalışmak değildi. Amaç Rabbine yakın olmak, şükreden bir kul olmaktı. Değerli dinleyicilerimiz, bir zamanlar adı dahi anılmazken imtihan için yaratılan ve kendisine insan denilen bu varlığa biri şükür, diğeri küfür olmak üzere iki yol vererek Allah Teala insanı aklı ve iradesiyle baş başa bıraktı. İster şükreden biri olsun, isterse inkar eden biri. İster kadir şinaslığı, yani iyiliklerin değerini bilme yolunu tercih etsin, isterse nankörlük yolunu. Burada şükür yolu İslam'ı, küfür yolu ise öteki yolların tamamını ifade etmektedir. Şükür, yüce Allah'ın sayısız nimetlerine karşı kalp, dil ve amel ile övgü ve teşekkürde bulunma, nimetleri saygıyla itiraf etmedir. Kalbin şükrü nimetleri verenin Allah olduğuna inanmak, dilin şükrü Allah'ın verdiği nimetlere hamd etmek, bedenin şükrü varlığını Allah'ın rızasına uygun bir şekilde sürdürmek, namaz, oruç gibi ibadetleri eda etmek ve onun yasaklarından uzak durup buyruklarını yerine getirmek, malın şükrü ise sadaka ve zekat vermektir. Şükür aslında bir kulluk birinci, bir yaşama biçimidir. Kur'an ifadesiyle Allah'a kul oluşun bir gereğidir şükür. En güzel isimlerinden biri şekur olan Allah Teala, insanın kendisine şükretmesini, nankörlük yapmamasını istemektedir. Allah Teala yapılan şükrü karşılıksız bırakmamakta, şükre karşı daha fazlasını vermeyi taahhüt etmektedir. Eğer nankörlük ederseniz gerçekten azabım şiddetlidir. İbrahim suresi 7. ayetinde, eğer şükrederseniz size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz azabım çok şiddetlidir buyurmaktadır. Le'in şekertüm le'ezidennekum ve le'in kefertüm inne azabi leşedid. Şükrederseniz nimetimi artırırım. Aslında şükreden ancak kendisi için şükretmiş oluyor. Nankörlük edene gelince bilmelidir ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O çok kerem sahibidir. Ne var ki çoğu insan şükretmez. Ya da insanlar ne yazık ki Araf suresi 10. ayet-i kerimede bildirildiği gibi çok az şükrederler. Değerli dinleyicilerimiz, şunun özellikle altını çizmek istiyorum. İnsanlığın örnek şahsiyetleri olan peygamberler Rablerine hep şükretmişlerdir. Kur'an-ı Kerim Hazreti Nuh hakkında o çok şükreden bir kuldu buyurur. Yaşlandığında kendisine verilen çocuklardan ve Allah'ın nimetlerinden dolayı, Hazreti İbrahim'in kendilerine verilen ilimden dolayı Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman'ın hamd ve şükürleri anlatılır Kur'an'da. Peygamber Efendimiz sevindirici bir durumla karşılaştığında hemen Allah Teala'ya şükür secdesine kapanırdı. Allah Resulü'nün bu ve benzeri uygulamalarından dolayı bir nimetin kazanılmasından veya bir felaket ve musibetin atlatılmasından dolayı kıbleye dönerek tekbir alıp secdeye varmak. Kıbleye dönerek tekbir alıp secdeye varmak. Secdedeyken Allah'a hamd ettikten sonra yine tekbir alarak ayağa kalkmak şeklinde şükür secdesinin yapılması güzel görülmüştür. Hocam bir daha tekrar eder misiniz? Şükür secdesi nedir ve nasıl yerine getirilir dediğinizi duyar gibi oluyorum. Değerli dinleyicilerimiz, bir nimete kavuşan veya sıkıntıdan kurtulan Müslümanın şükrünü yerine getirmek maksadıyla Allah rızası için yaptığı secdeye şükür secdesi denir. Peygamber Efendimiz bir şeye sevindiğinde veya bir haberle müjdelendiğinde Allah'a şükretmek için secde ettiği rivayet edilmektedir. Ebu Davud'da geçer bu, İbn-i Mace'de geçer sahih hadis kitaplarından. Peki nasıl yapılır şükür secdesi? Şükür secdesi şöyle yapılır. Kıbleye dönerek tekbir alıp secdeye varılır. Secdedeyken tesbihatta bulunduktan sonra Allah'a hamd ve şükrettikten sonra tekrar tekbir alarak ayağa kalkılır. Bu şekilde şükür secdesi yapılmış olur. Değerli dostlarımız, unutmayalım. İbadetlerde gözetilen hikmetlerin başında şükretme duygusu gelir. Ramazan'da tutulan oruçlar, hac mevsiminde kesilen kurbanlar, nimetleri veren Yüce Allah'a şükretme hikmetine dayanmaktadır. İnsanın şükretme ihtiyacı yaratılışı gereğidir. Tertemiz fıtratını koruyan her insan, kendisine basit bir iyilik yapana karşı vicdanen bir teşekkür borcu hissediyorsa, bütün nimetleri ikram ve ihsan eden yaratanına karşı şükretmemesi düşünülebilir mi? Elbette düşünülemez. İnsan kendisine sayısız nimetleri lütfeden Rabbine şükretmekle kalmamalı, iyiliğini gördüğü insanlara da teşekkür etmelidir. Hazreti Peygamber bir defasında bunu minberden şöyle ifade etmiştir. Aza şükretmeyen çoğa da şükretmez. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Men la yeşkürün nas la yeşkürillah. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Değerli dinleyicilerimiz, bir iyiliğe ve hayra vesile olana teşekkür etmek İslam ahlakının gereğidir. Bunun nasıl yapılacağını Hazreti Peygamber'den öğrenmekteyiz. Kendisinde bir iyilikte bulunan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana övgüde bulunsun. Çünkü bir iyiliği öven şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur. Bir kimseye bir nimet verilir de onu hayırla yad ederek dile getirirse onun şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu kimseye söylemeyerek gizlerse ona nankörlük etmiş olur. Bu durum eşler söz konusu olunca daha fazla önem arz eder. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde Allah Teala'nın eşinin yaptığı iyiliğe teşekkür etmeyen kimsenin yüzüne bakmayacağını beyan etmektedir Peygamber Efendimiz. Hazreti Peygamber hangi malın hayırlı olduğunu öğrenip onu edinmek isteyen Hazreti Ömer'e mal yerine şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve ahirette yardımcı olacak imanlı bir eş edinmesini tavsiye etmiştir Hazreti Ömer'e. Değerli dinleyicilerimiz, şükür insanı yaratılış gayesinden uzaklaşmaya karşı korur. Çünkü yaratılışı gereği insan zenginliğe eriştiğinde ya da güç kazandığında zalimleşme, zorbalaşma, vicdansızlaşma eğilimine girer. Kendisine sunulan nimetleri ve imkanları biraz önceki dinlediğimiz kıssada olduğu gibi Allah'ın bir lütfu olarak göreceğine hep kendisinin elde ettiğini düşünmeye başlar. Bu aşamada şükrün yerini nankörlük, hatta inkar tavrı alır. Mayasında mal ve dünya sevgisi olan insanın konumu yükseldikçe, varlığı arttıkça Rabbine karşı şükrü de artması gerekirken maalesef gururlanır ve nankörlüğü artar. İnsan Rabbine karşı nankördür buyurulur Adiyat suresi 6. ayet-i kerimede. İnnel insane li rabbihi lekenut. İnsan Rabbine karşı çok nankördür. Kendisini yeterli gördüğü için azgınlık eder. Oysa yerine getirilen şükür insanın bu yanılma riskinin önünde en önemli engeldir değerli dinleyicilerimiz. Bir de hamd kavramı var. Bazı İslam alimleri şükür ile hamd arasında şöyle bir farka işaret ederler. Şükür daha çok verilen nimetlere, yapılan iyiliklere karşı bir teşekkür ifadesi iken hamd her zaman ve her durumda en güzel övgülere layık olan yüce Allah'ı tazim ile yad etmek. Onun yüceliğini, Rab oluşunu, verenin de alanın da olduğunu itiraf etmektir. Genelde hamd kelimesi şükür kelimesiyle birlikte kullanılsa da hamd şükürden daha kapsamlıdır. Allah'ın salih kulları için hamd makamından daha üstün ve daha yüksek bir makam yoktur. Her durumda Allah'a şükür durumudur hamd. Her durumda Allah'a şükür durumudur hamd. Yüce Allah'ın en güzel isimlerinden birisi de Hamid'dir. Sevgili Peygamber Efendimizin isimleri olan Ahmet, Muhammed ve Mahmud da çok övülen, övülmüş anlamlarını taşır. Yine Peygamber Efendimizin kıyamet gününde taşıyacağı sancak Livaül Hamd'dır. Hamd sancağı. Bu şekilde isimlendirilir. İslam'ın en önemli ibadeti olan namaz baştan sona Allah'a hamd ifadeleriyle doludur. Günde 5 vakit namazın her rekatında tekrarlanan Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur diye başlayan Fatiha suresiyle Yüce Allah'a 40 defa hamd edilir bir günde. Namaza başlanıldığında Sübhaneke okurken, rükudan kalktığında, kalkıldığında Semi Allahu limen hamide Allah kendisine hamd edeni işitir derken, tahiyyatın ilk cümlelerinde, sallibarik dualarında ve namaz sonrasındaki tesbihatta hep Yüce Allah'a hamd edilir. Kur'an-ı Kerim'in hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur ayetleriyle başlaması, her işin başının Allah'a hamd olduğuna işaret eder değerli dinleyicilerimiz. Nitekim Hazreti Peygamber de Allah'a hamd ile başlanılmayan her önemli işin noksan, sonuçsuz kalacağını beyan buyurmaktadır Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz hutbesine başlarken, uykusundan uyandığında, yemekten sonra her zaman Allah'a hamd ederdi. Yeni bir elbise giydiğinde, Rabbim hamd sanadır, onu bana sen giydirdin. Senden onun hayırlı olmasını ve güzel işlerde kullanılmasını istiyorum. Onun şerrinden ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınıyorum derdi. Allah Resulü'nü kendilerine örnek edilen Müslümanlar da hayatlarını hamd ve şükür ile anlamlı hale getirirler. Müslüman bir şeyler yediğinde, içtiğinde, herhangi bir işini bitirdiğinde, hatta hal hatırı sorulduğunda elhamdülillah, Allah'a şükür, Rabbime şükürler olsun, hamd olsun der. Aksırdığı zaman elhamdülillah der, hastalığını atlattığında Rabbine hamd eder. Bazı hadislerde yemek yiyen ve yeni elbise giyen kişinin hamd etmesinin geçmiş günahlarının bağışlanmasına vesile olacağı belirtilir. Hatta bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz kim günde yüz defa Sübhanallahi ve bihamdihi, Allah her türlü eksiklikten uzak ve çok yücedir, ona hamd ederim derse, denizin köpüğü kadar bile hatası olsa silinir buyurmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, sonuç olarak ifade etmeliyiz ki, hamd etmek ve şükretmek müminin ayrıcalıklı bir vasfıdır. Hamd hali, inanan insanın tüm hayatını kuşatmalı, bütün davranışlarına yansımalıdır. İman etmek kalbin hamdı, itaat etmek organların hamdi, tefekkür etmek aklın hamdi, elhamdülillah demek dilin hamdidir. Esas olan nimetleri veren Allah'a sadece varlık zamanında değil, sıkıntıda, darlıkta ve yoklukta da hamd edebilmektir. Niçin? Neden darlık ve yoklukta da hamd edilmeli? Çünkü musibete uğrayınca sabreden, nimet verilince şükreden, kendisine zulmedilince affeden ve kendisi zulmedince istiğfar eden müminlerin korkudan emin olan ve hidayete erişmiş kimseler olduğu müjdesini verir yine Peygamberimiz. Bilinçli bir kul şükür ve hamd ederken yaptığı her işi Allah sayesinde yaptığının farkındadır. Ayeti kerimede وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ buyurulmaktadır. Allah dilemedikçe, Allah izin vermedikçe, Allah murad etmedikçe hiçbir şey olmaz. Kimse bir şey yapamaz. Bir yaprak dahi düşmez ve Allah izin vermeden bir kul gözünü dahi açıp kapatamaz. Bu bizim inancımız. İşte bu sebeple İnsan bir nimete ulaşınca elde ettiği nimete karşılık Allah'a şükreder ve her durumda Allah'ın yüceliğini itiraf ederek daima Allah'tan yardım diler. Nimetler içerisinde yüzen insan bu şekilde Rabbine hamd ve şükrünü eda ettiği zaman adeta insan suretindeki bir meleğe dönüşür. Çünkü hamd ve şükür meleklerin sürekli yerine getirdikleri bir görevdir. Fakat bütün bu nimetlere rağmen Allah Teala kullarımdan şükredenler pek azdır buyurmaktadır Sebe suresi 13. ayet-i kerimede. Bu durum şükreden bahtiyarların değerini, şükretmeyenlerin talihsizliğini gösterir. Rabbim bizlerin hamdini, şükrünü eda edebilen kullardan eylesin bizleri inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, böylece Bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi dilerseniz ikinci ilahi aramızı da verelim. Aranın ardından sizden gelen soruların cevaplarıyla tekrar birlikte olacağız.
Benzindeki gül tenine kurbanın olurum senin. Benzindeki gül tenine kurbanın olurum senin. Aşkın eder beni deli, divane gönlüm hep deli. Aşkın aşk tenini yakanım olursun benim. İçimdeki aşk tenini yakanım olursun benim. Eder deli gönlüm, coşkun akar serin suyu. Feryat eder deli gönlüm, coşkun akar serin suyu. Vazgeçemem seviyorum, muhtacın olurum senin. Vazgeçemem seviyorum, muhtacın olurum senin. Akar damla damla yaşım, hasta olur benim başım. Akar damla damla yaşım, hasta olur benim başım. Şefaatine muhtacım, yarın senin. Şefaatine muhtacım, yarenin olurum senin. Şefaatine muhtacım, yarenin olurum senin. Şefaatine muhtacım, yarenin olurum senin.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz, bereket ne demektir? Berekete ulaşmak için neler yapmak gerekir diye soruyor. Öncelikle kendisine teşekkür ediyoruz. Bereket, değerli dinleyicilerimiz, çokluk, artmak, ziyadeleşmek, yeterli olmak gibi anlamlara gelmektedir. Bizlere, yani Allah'ın kullarına verdiği nimetin ve maddi imkanın artması, fazlalaşması, genişlik ve bolluk vesilesi olması demektir bereket. İşlerimizin ve kazancımızın bereketli olması için 1. Allah'a samimiyet içerisinde dua etmeliyiz. Bereket için Allah'a samimiyetle dua etmeli, ondan bereket dilemeliyiz. 2. dinin çizdiği sınırları elimizden geldiğince aşmamaya gayret etmeli, meşruiyet yani helal sınırları içerisinde hareket etmeye gayret etmeliyiz. Üçüncüsü, Hazreti Peygamber'e elimizden geldiğince çokça salat etmeliyiz. Allahümme salli ala Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed diye Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirmeye gayret etmeliyiz. Ve dördüncüsü, mümkün olduğu ölçüde günahlardan uzak kalmalı, günah işlediğimizde de tevbe etmemeyi ihmal etmemeliyiz. Bereketle ilgili şimdilik söyleyeceğimiz bunlar. İkinci sorumuz, kibir, büyüklenme hakkında bilgi verir misiniz hocam diyor. Kibir hakkında bilgi verir misiniz? Kibir, büyüklenme anlamına gelen değerli dinleyicilerimiz, bir ahlaki kavram olarak kendini büyük görme, başkalarını küçük görme demektir. Kibir Kur'an'da yasaklanmıştır. Kibirli kimselere Allah'ın sevmediği bildirilmiştir. Doğrusu Allah böbürlenerek küstahça davrananları sevmez. Nisa suresi 36. ayet-i kerime. Allah'a kulluk yapmaktan vazgeçecek kadar gurura kapılanlar ve küstahça böbürlenenler bilsinler ki hesap günü Allah hepsini kendi katında toplayacaktır. Nisa suresi 172. ayet-i kerime. Ve üçüncü bir ayet-i kerime daha arz edelim. İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denilir kimlere? Kibirli kimselere. İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Nahl suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Peygamber de cehennemlikleri haber vereyim mi diyor sahabe-i kiram efendilerimizle sohbet ederken, onları diyor ki size cehennemlikleri haber vereyim mi? Cehennemlikler kaba, katı kalpli, insanlara iyiliği dokunmayan ve kibirli kimselerdir. Peygamber Efendimiz cehennemlikleri haber vereyim mi size diye soruyor. Cehennemlikler katı kalpli, insanlara iyiliği dokunmayan kibirli kimselerdir. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez diyor Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şeriflerinde. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Peygamber Efendimiz bu hadisleriyle gerçek müminin kibirli olamayacağını ifade etmiştir. Esasen değerli dinleyicilerimiz, kibirli kimse psikolojik olarak sağlıklı bir yapıya sahip kimse değildir. Akli dengesi yerinde, insanlara karşı hoşgörü, sevgi ve merhamet sahibi kimse kibirli olmaz, olamaz, olmamalı. Rabbimiz bizleri böyle durumlardan, yani insanları aşağılamaktan, hor görmekten ve kendimizi büyük görmekten muhafaza eylesin duasıyla bu sorunun cevabını da bitiriyorum. Ve üçüncü sorumuz gerçekten çok önemli bir soru. Gıybet ne demektir hocam diyor. Gıybet, bir kimseden gıyabında, yani kendisinin olmadığı yerde arkasından, kendisinin olmadığı yerde arkasından hoşlanmadığı sözlerle konuşmak demektir. Bir kimsenin olmadığı yerde arkasından onun hoşlanmayacağı şekilde, o şekilde sözlerle bahsetmeye gıybet deniliyor. Kur'an'da, bakın gıybet konusunda Kur'an'da ayet var. Gıybet yapmak ölmüş bir din kardeşinin etini yemeye benzetiliyor. Ölmüş bir din kardeşinin etini yemeye benzetiliyor ve bundan da sakındırılıyor. Hatta ayet-i kerimede diyor ki iğrendiniz değil mi diye soruyor. Yani insan ölmüş bir din kardeşinin etini yer mi? İğrendiniz değil mi? İşte sizin yaptığınız gıybet ölmüş bir din kardeşinizin etini yemek nasılsa Allah katındaki onun karşılığı da odur olarak Hucurat suresi 12. ayet-i kerimede anlatılıyor. Hucurat suresi 12. ayet-i kerime. İslam'da insan haklarının en önemlilerinden kişinin dokunulmazlığı ilkesine büyük değer verilir İslam'da. Bu itibarla bir kimsenin gıyabında, yani kendisi yokken, arkasından gerek onun şahsıyla ilgili maddi ve manevi, ruhi, ahlaki veya dini kusurlarından söz edilmesi, gerekse çocukları, annesi, babası, eşi ve diğer yakınlarının kusurlarından bahsedilmesi gıybet olarak görülmüştür. Peki hocam, biz gerçeği konuşuyorsak, arkasından o kişiyle ilgili gerçeği söylüyorsak gıybet etmiş oluruz. Yalan söylüyorsak hem yalan söylemiş oluruz hem iftira etmiş oluruz. Gerçeği söylediğimiz zaman arkasından gıybet oluyor. Gerçek olmayan bir şey söylediğimiz zaman yalan oluyor, iftira oluyor. Dolayısıyla İslam alimleri gıybetin haram ve büyük günah olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Bir söz veya davranışın gıybet sayılıp sayılmaması niyetle yakından ilgilidir. Kişinin niyetiyle yakından ilgilidir. Buna göre bir kimsenin yanlışlarının sırf onu küçük düşürmek amacıyla söylenmesi gıybet sayılırken, yanlışların düzeltilmesi maksadıyla söylenilmesi gıybet sayılmaz. Yanlışlarını düzeltilmesi amacıyla söylenilmesi gıybet sayılmaz. Herhangi bir kişi veya zümreyi kastetmeden genel olarak insanların kötülüğünden söz etmek gene gıybet olmaz. Kişi ismi vermeden genel anlamda konuşma yapmak. Gıybetin yapılması gibi, değerli dinleyicilerimiz, burası gerçekten çok önemli. Gıybetin yapılması gibi dinlenmesi de haramdır. Bir zarar doğurma ihtimali yoksa sözle veya fiili olarak gıybete engel olunması, bu mümkün olmazsa gıybet edilen yerin terk edilmesi, bu da mümkün değilse gıybete karşı bir hoşnutsuzluk duygusu içinde bulunulması gerekir. Gıybetin sebepleri kin ve öfke, başkasını kötüleyerek kendi itibarını yükseltme düşüncesi, kıskançlık ve buna benzer hususlardır. Tedavisi de bunlardan kurtulmaktır. Haksızlık yapan bir kişiyi bir yere şikayet etmek, fetva sormak, insanları kötülüklerden korumak, kötülüğe engel olmak için destek aramak, lakabıyla, altını özellikle çizmek istiyorum, lakabıyla şöhret bulmuş birini lakapla tanıtmak. O artık o lakaba alışmış ve ondan bir rahatsızlık duymuyor. Lakabıyla şöhret bulmuş birini lakapla tanıtmak. Zulüm ve haksızlığı hayat tarzı haline getirmiş kimseleri kınamak. Gıybet sayılmaz. Gıybetten dolayı özellikle son cümle olarak ifade etmek istiyorum. Gıybetten dolayı tevbe etmek her Müslüman üzerine şarttır, gereklidir, farzdır değerli dinleyicilerimiz. Çok değerli dinleyicilerimiz, bugün programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta, aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
Sen Mevla'yı seveni de, Mevla seni sevmez mi? Sen Mevla'yı seveni de, Mevla seni sevmez mi? Nimetini öven de, rızasını vermez mi? Nimetini öven de, rızasını vermez mi? Sen Hakk'ın kapısını da, canını feda eylese, sen Hakk'ın kapısını da canını feda eylese, emrince hizmet kılsan Allah ecrin vermez mi? Emrince hizmet kılsan Allah ecrin vermez mi? Lütfi ya yari gözüne, canı gönülden sızıla, yâri gözüne, canı gönülden sızıla. Allah'a dön sen yüzünün, duan kabul olmaz mı? Allah'a dön sen yüzünün, duan kabul olmaz mı?
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.